Ayrım 8.
Sayfa 64. MPQ. Bir de Konfüçyüsçü taraftan örnek alalım. Çin. Mütevaffa Richard Nixon, ekonominin determinizm temeline dayanarak iddialarda bulunmuştu. İnsan haklarının kalıcı olmasını ancak Avrupa'daki gibi bir burjuvazinin gelişmesi sağlayabilir demişti. Bu nedenle ticari ilişkileri açık tutmak istemiş, bunun Çin'de bir orta sınıf yaratacak refah mekanizmasının motoru olacağını söylemişti. Huntington. Çin'de önemli bir özel sektör varsa bugün ekonominin büyük kısmı özel sektörün elindedir. Zaman içinde ülkenin demokratik bir yöne kayacağı konusunda pek kuşkuya yer yoktur. Özel sektörün büyümesini engelleyici herhangi bir eyleme girişmek kesinlikle zararlı olur. Ama bir yandan insan hakları ihlalleri için hükümeti cezalandırmanın bir takım yolları da olmak zorunda. MPQ. Fransa'nın son sosyalist hükümeti döneminde insan haklarından sorumlu bakanı olan Bernard Kouchner, bu uygarlıklar çatışmasına Batı'nın daha aktif bir tutum içinde olması gerektiğini, insan haklarının ihlali durumlarında müdahale hakkına sahip olması gerektiğini ileri sürmüştür. Örneğin Sudan'daki bir kadın zorla sünnet edilmemek için yardım istediği zaman, Batı'nın bu kadına yardım eli uzatmasından yana çıkmıştır. Aynı görüşte misiniz? Huntington, insan haklarına yönelik büyük ihlallerin sürdüğü yerlerde aynı görüşteyim. Birleşmiş Milletler Kürtlere yardım etmek ve Somali'de harekete geçmek için bu tür müdahaleyi uygun bulmuştur. Ama bugün için böyle bir müdahale hakkı konusunda genel destek yoktur. Ne var ki daha kabul edilebilir gözüken bir başka müdahale türü vardır, ben ona taraftarım. O da küresel demokratik toplumun, demokratikleşmiş bir ülkenin yeniden otoriter yönetime geri dönmesini önlemesidir. Bu bir tür demokratik Brejnev doktrini sayılabilir. Uygulamada bu tür demokratik Brejnev doktrini elbette ki kesin bir kural olamaz. Örneğin şimdi Hindistan kalkıp bir Hindu otoriter devlet olmaya karar verse ne olacaktır? Ama böyle bir politika gerek ABD gerekse diğer güçlü demokratik uluslar için ortaya kesin bir amaç koyabilir. O amaç da halkın demokrasiyi benimsemiş olduğu ülkelerde o demokrasiyi desteklemektir. Geleceğe yaptığımız atışların gölgesi. İvan İliç. 10 yılı aşkın bir süre önce Enerji ve Eşitlik, Tıbbi İntikam, Sağlığın Kamulaştırılması ve İhtiyaçlar Tarihine Doğru gibi kitaplarıyla sanayi toplumunun yeni fikirler getiren eleştirmeni diyebileceğimiz düşünür İvan İliç, ekoloji hareketinin kurucu düşünürü olarak yaygın kabul görmektedir. Kendisinden genellikle sınırlı bir çağın peygamberi diye söz edilmektedir. MPQ editörlerinden Nathan Gardless ve Marilyn Berlin-Snell, İliç ile 1989 ilkbaharında Meksiko City'nin 70 mil uzağında Sierra Madre yamaçlarındaki küçük köyde bulunan evinde görüşmüştür. MPQ, 15-20 yıl önce sanayi toplumunu radikal biçimde eleştirmiş olmanızına ötürü çevre hareketinin kurucu düşünürü olarak kabul ediliyorsunuz. Bugün sizin düşüncelerinizin pek çoğu sanayi ve gelişmenin yerleşik kurumlarınca sözcük dağarcığına alınmıştır. Dünya Bankası bugün sürdürülebilir gelişmeden söz etmekte, ekonomik kalkınmaya sundukları sponsorlukta ekolojik kaygıları da dikkate almaktadır. Dünya liderleri ozon tabakasına kaygılandıklarını açıkça söylemekte, bir çevre gündemi vaat etmektedirler. Değişen ne olmuştur? İliç. Değişen bizim sağduyumuzun geleceğe yaptığımız atışların gölgesinden söz ederken bir ortak dil aramaya başlaması. Erken dönem çalışmalarım boyunca merkez tez, insan yapısı sefaletin yani kanserli hastaların sancısından yoksulların cahilliğine, kentsel tıkanmaya, konut sıkıntısına ve hava kirliliğine kadar pek çok şey sanayi toplumu kurumlarının bir yan ürünü olduğuydu. Çünkü bu kurumlar başlangıçta sıradan insanı doğadan korumak, onun maddi koşullarını iyileştirmek ve özgürlüğünü arttırmak üzere tasarlanmıştı. İnsanoğlu üzerine doğa ve tarih tarafından konulmuş sınırları ihlal etmekle, sanayi toplumu ihtiyaç ve acıları ortadan kaldırmak adına ihtiyaç ve acıları kendisi yaratmıştır. Bu erken dönem eleştirisinde Nemesis felaketiyle ilgili Homer uyarısına atıf yapmıştım. Prometheus, Pleonexia'da, yani radikal bir açgözlüğe kapılarak insani durum sınırlarını ihlal eder. Hubris'e yani ölçüsüz küstahlığa kapılarak cennetten yani gökyüzünden ateşi çalıp getirir. Böylelikle de kendi yok oluşunu hazırlar. Onu bir kayaya zincirlerle bağlarlar, kartallar karaciğerini yiyip durur. Acımasız tanrılar da her gece karaciğeri yeniden dikip onu hayatta tutarlar. Prometheus'un Nemesis'le karşılaşması, pençesinden kurtulmanın mümkün olmadığı kozmik cezanın ölümsüz bir hatırlatıcısı gibidir. Tüm sanayi öncesi toplumlarının etik anlayışında ortak fikir insanoğlunun eylemlerinin dar bir alanda sınırlanmış olduğu biçimindeydi. Teknoloji zorunluluklara cevap olarak ölçülü verilmişti. İnsanın kendi istediği eylemleri kolaylaştırmak gibi bir amacı yoktu. Ama daha sonraki dönemlerde insani koşulları sanayileşmeyle değiştirmeye kalkmamız üzerine tüm kültürümüz tanrıların kıskançlığına maruz kaldı. Şimdi artık her insan Prometheus oldu. Nemesis de içkin bir hale geldi. Bugün Nemesis ilerlemenin geri tepişidir. Felaketi davet eden bir hayat biçiminin elinde rehin durumundayız. İnsanoğlu biyosferi bozan, karbondioksidi püskürtüp duran otomobilleri, kloroflora karbonlu deodorant spreyleri olmadan yaşayamamaktadır. Radyasyon terapisinden, haşere ilaçlarından, süpermarkette bulduğu, doğanın çürütemediği plastik torbalardan vazgeçememektedir. Eğer insan cinsi sağ kalacaksa bunu ancak erken dönem çalışmalarımda da altını çizdiğim gibi Nemesis'le başa çıkmayı öğrenirse gerçekleştirebilir. 1970 yazında katıldığım bir seminer için çevre sorunlarıyla ilgili bir okuma listesi hazırlamıştım. Bu listede Bikini Mercan Adaları'nda atom döküntüsü altına doğan çocukların genetik değişimiyle ilgili bazı araştırmalarla ilgili yazılar olduğu gibi haşere ilacı kalıntılarının insan karaciğerine etkileri konusundaki araştırmalar ve DDT'nin anne sütündeki kalıntılarıyla ilgili ilk çalışmada bulunmaktaydı. O sıralar felaket tellallığı yapmaya kalkıştığım için çok eleştirilmiştim. Şimdi aradan 20 yıl geçtiğinde artık sağduyulara pişmanlık dolu bir dengesizlik duygusu sızmış bulunuyor. Ozon tabakasının yok olması, dünya atmosferinin ısınması, genetik çeşitliliğin geri dönülmez şekilde sürekli azalması, bütün bunlar Prometheus'un akıbetini akla getiriyor. Bugün yaygın olan duygu, geleceğin bizim beklediğimiz gibi olamayacağı, tam tersine Michel Foucault'un epistemik çöküş dediği şeyle karşı karşıya olduğumuz yolundadır. Yani bilincimizde akla gelmez sanılan şeyin akla geldiği ani bir imaj değişimi yer almıştır. Örneğin Fransız ihtilaline kadar bir kralın başının kesilebileceği asla akla gelmezdi. Derken birdenbire kralın başı kesildi, sıradan insanın toplumdaki rolü konusunda yepyeni bir imaj çarpıcı biçimde ortaya çıktı. Toplum düzeni konusunda yepyeni, daha önce hiç akla gelmeyecek kelimelerle dolu bir dil icat edildi. Aynı şekilde nükleer bombaları silah olarak düşünmek de artık bizim için imkansız hale geldi. Bu bombalar bugün kendini yok etme araçları olarak biliniyor. Eriyip giden ozon tabakası ve atmosferin ısınması sanayideki büyümeyi bir ilerleme olarak görmemize imkan bırakmıyor. Bunun insani koşullara bir saldırı olduğu kanısına varıyoruz. Belki ilk defa olarak Samuel Beckett'in bir zamanlar dediği gibi bu gezegen boş kalabilir diyoruz. Yeni olan şey büyüklük değil, hatta kalite bile değil, bilinçlenme konusundaki o çatlamadır. Bu çatlama ilerleme çizgisinden bir sapmayla yeni bir aşamaya girmek değildir. Bir boyuttan bir başka boyuta geçmek bile değildir. Bunu ancak sanayi insanının kendini hangi gözle gördüğü konusunda katastrofik bir değişim olarak tarif edebiliriz. NPQ Norveç Başbakanı Brundtland'ın Çevre ve Kalkınma Dünya Komisyonu sürdürülebilir gelişme çağrısı yaptığında geleceğin gölgesinden söz eden dile hem bir şey eklemiş hem de ondan bir şey çıkarmış oldu. Sürdürülebilir sözü dengenin ve sınırlılığın dilidir. Gelişme ise daha çoğunu beklediğimizi ifade eden bir kelimedir. İliç Brundtland her ne kadar sanayi sürecinin tehlikeli yönünü ortaya serdiyse ve zengin ülkelere gezegeni kurtarma yükünü sırtlamaları gerektiğini söylediyse de gelişme rotasından kesinlikle ayrılmamış olduğu bir gerçektir. Bayan Brundtland barış ve hakkaniyet peşinde koşma kavramını 19. yüzyılın ilerleme hayallerinden ayırt edecek kadar yetenekli olmakla birlikte gelişme kavramının altında yatan eleştiri yine de onun düşünce sisteminin dışında kalmıştır. Oysa dış biçimler yıkılsa da gelişme kavramının altında var olan şeyler güçlerinden hala bir şey kaybetmiş değildir. Bugünün acil soruları şunlardır. Gelişmenin sonrasında ne olacak? Kavramlar nedir, semboller nedir, imajlar nedir? Farklı bir dil bulabilmek için insanın geçmişe dönmesi, çağdaş tecrübenin oluşmasına temel olan mitolojik kristalizasyon noktalarını keşfetmesi gerekmektedir. Yani ihtiyaç, büyüme, katılım, gelişme gibi kesinliklere bakmak gerekir. Şilili şair Vicente Huidobro'nun sözünü özetlersek, seçmediğimiz alternatifleri anlayabilmek için saatini kaybetmiş zamanları hatırlamamız gerekmektedir. Örneğin Cortez'den önce en azından 150 farklı genetik soydan oluşan benzersiz bir kızılderili mısırı tohumu ortaya çıkmıştı. Bu mısır türü benim yaşamakta olduğum bölgenin mikro iklimiyle de benzersiz biçimde uyumluydu. Un haline getirilip bir yemeğe katıldığında bu mısır yerel çiçeklere özgü mavi renge dönüşüyordu. Bu durum bölgenin 10 mil doğusuna ve 10 mil batısına kadar görülebilen mısırlardan farklıydı. Dinsel festivaller, düğün gelenekleri, fırınlar ve beslenme rejimleri bu ürünün çevresinde oluşturulmuş, biçimlenmişti. Derken gübre, haşere ilacı ve mantar hastalıklarına karşı ilaçlar konusundaki hükümet sübvansiyonlarıyla Dr. Burlak'ın mucize tohumu ortaya çıktı. İlk birkaç yıl içinde tarlalar inanılmaz düzeyde ürün verdi. Ama ondan sonra aradan 10 yıl geçmeden Kolomb öncesi dönemden beri bu bölgeyi kaplayan teraslar ekilemez oldu, bomboş kaldı. Artık bölgenin gençleri tarlalarda çalışmıyor, büyük kentlerde iş arıyor, eski arabaları tamir ediyor ya da ev aletleri satarak hayatlarını kazanmaya çalışıyorlar. Babalarının kullandığı aletler, o günlerde işe yarayan eşekler yok oldu. Bu değişimler öyle hızlı oldu ki Mavi Mısır Festivalleri bugün hala kutlanıyor. Sürdürülebilir politikaları gelişme kavramına feda etmeden yürütebilecek yeni bir bakış açısını, yeni koşulları kurgulamak için bugün bulunduğumuz şu ana kaybedilmiş mavi tortillayı da, örneği genişletmiş oluyorum, bilerek dahil etmemiz gerekmektedir. MPQ, gelişme kelimesinin tarihi nedir? Nasıl olmuş da doğa ile ilişkimizi değiştirmiştir? İliç, İnsani koşullar sözü bir zamanlar değişmez zorunlulukla sınırlı bir hayat biçimini tarif ederdi. Her kültür paylaşılan arzuları, sembolik yapısı olan projeleri geliştirirdi. Demin tarif ettiğim olayda olduğu gibi bilimsel yöntemlerle üretilmiş tohum türlerinden önce Mavi Mısır gibi çok çeşitli yiyecek türleri yetiştirilir, karmaşık beslenme rejimleri oluşturulur, mevsimler ritüelleştirilirdi. İyinin tarifi ortak varlıkların sınırları içindeydi ve o sınırlara uyulurdu. Buna karşılık gelişme, tüm toplumları 18. yüzyıla kadar yönetmiş olan zorunluluk kavramına karşı bir isyanı ifade eden modern kelimelerden biridir. Gelişme kavramı zorunluluk alanından kaçışı vaat eder. Bunu da ortak varlıkları kaynaklar haline çevirerek yapmayı önerir. Bu kaynaklar her şeyi isteyen bireyin sınırsız isteklerini tatmin etmek için kullanılacaktır. Gelişme 20. yüzyılın ana aksiyomu olan evrim yoluyla, teknolojinin bizi tüm geçmiş uygarlıkları sınırlayan baskılardan kurtaracağı inancıyla birleşiktir. İyimser politikaların tanımına göre evrim kavramı ilerleme haline gelir. Az gelişmişlik sözü ilk defa olarak Harry Truman tarafından 1949 yılında 2. Dünya Savaşı'nın yıktığı sömürgecilik düzeninin altından sınai büyüme rayına oturmamış bir dünya çıktığında kullanılmıştı. Bu sınai ilerleme fikrinin oluşmasına paralel olarak kitlelerin gelişmişlik düzeyine yükselmesi anlamını taşıyan bir başka kavram da moda oldu: katılım. Gelişme aslında zorunluluğun baskılarını azalttığına göre insanların da kendi iyilikleri için kendi belirsiz arzularını ihtiyaçlar haline getirmeleri gerekmekteydi. O zaman o ihtiyaçların karşılanması, tatmin edilmesi gerekecekti. İhtiyaçlar istekleri eksiklikler haline getirmekte, bunların kaynaklarla doyurulmasını ileri sürmektedir. İstekler sınırsız olduğuna göre kaynaklar eksiklikten aldıkları değer nedeniyle nadir hale gelmektedir. İşte doymak bilmez isteklerin hep daha fazlasını istemenin temeli budur. İhtiyaçlar aslında zorunluluk değildir. Bunlar toplumun kendi becerileri arasında olmayan bir takım mal ya da hizmetlerin dışarıdan bazı profesyoneller tarafından getirilip teslim edilmesine yönelik taleplere benzetilmiş isteklerdir. Böyle olunca son 30 yıl içinde ihtiyaçların evrensel görünümü, gerek insani koşulların gerekse iyi kavramından ne anlaşıldığını yeniden tanımını yansıtır hale gelmiştir. Örneğin bugün Meksika'nın başkenti Mexico City'de dolup taşan nüfusun yiyeceğe ihtiyacı vardır. Çünkü çok az sayıda insan kendi yiyeceğini kendisi yetiştirebilmektedir. Meksiko City'de çok sayıda insanın toplu taşıma araçlarına ya da elden düşme Amerikan arabalarına ihtiyacı vardır. Çünkü piyasa ekonomisi içinde çalışabilmek için sabah akşam gidip gelmekten başka çareleri yoktur. Daha çok sayıda konutun suyu ve elektriği ile birlikte sağlanması için Kuzey Amerika bankalarından borç almaya ihtiyaç vardır. Çünkü gecekondu kurmaya uygun yerler giderek azalmaktadır. Ve insanlar bir kondunun çatısını oturtmak için gerekli becerileri de kaybetmişlerdir. NPQ, demek ki çevre bozulması ve sınırlı kaynakların tükenmesi, zorunluluğun yönetimindeki insani koşulların ihtiyaçlar haline dönüşmesiyle tahrik edilen ekonomik büyüme dürtüleri oluyor. Eğer bu böyleyse, o zaman gelişme sonrası ortaya çıkacak olan yol da size göre varlığını ancak sürdürmeyi ve ortak mallara yeniden dönmeyi mi gerektirecek? İliç, evet tam öyle. Gelişmesiz sürdürülebilirlik ya da varlığını sürdürebilme, gerçekten temel ihtiyaç olan şeylerin sınırları içinde yaşamak demektir. Barınak, yiyecek, eğitim, toplum ve kişisel yakınlık gibi şeylerin tümü bu sınırlar içinde karşılanabilir. NPQ, şu anda ekonomik büyümeyi reddetmek pek fazla politik destek sağlayabilecek gibi gözükmüyor. Ayrıca çağdaş yaşamda da siyasi irade olmazsa teknoloji onun yerini dolduruyor. İnsan düşünüyor, varlığını sürdürme yerine kıtlık, kıtlık sonrasına geçmiyoruz diyor. Neden ekolojik çağdaşlaşma yolu seçmiyoruz? Enerji sonsuz değilse o zaman neden kaynak etkin teknolojiye dönmüyoruz? Benzinli arabalar kirlilik yaratıyorsa neden metanole dönmüyoruz? Eğer işe gidip gelme yolu çok uzunsa neden evde oturup bilgisayarla çalışmıyoruz? İliç, enformasyon devrimi sanayi gelişmenin tükenmek üzere olan mantığına yeni bir hayat enjekte etti. İnsanın elindeki aletleri kullanarak bu durumun sınırlarından kurtulabileceği beklentilerini teşvik ediyor. Ama bir yandan varlığını sürdürmede tanımlanan ihtiyaçlarının doğanın sınırlarına göre dengelenmesi anlamını almaya başlıyor. Kıtlık sonrası ile varlığı sürdürme arasındaki sosyal bilinçlenme, insani koşulların tehlikeli bir alan olduğu yolundaki tarihten gelme bilgilere dayanıyor. NPQ, enformasyon çağının teknolojileriyle özellikle biyomühendislikle herhalde insani koşullardan kurtulma çabasını bir ihlal olarak görmek daha da önem kazanıyor. Sizin bakış açınıza göre bu hayal olabilir gözüktüğü için daha da tehlikeli. Bu sizi gelecek konusunda daha umutlu mu yoksa daha umutsuz mu yapıyor? İliç, ben umut tutumuyla beklenti tutumu arasında fark görüyorum. Beklenti araçlara inanma ve sosyal olarak doğmuş kesinlikleri saf saf kabul etme temeline dayalı. Umut ise kökleri tarihte olan tecrübelere dayalı. Gelecekle özgürce yüzleşebilmek için hem iyimserlikten hem de kötümserlikten vazgeçip tüm umutları insanlara yöneltmek, aletlere güvenmekten vazgeçmek gerek. Ben şahsen varlığını sürdüren köylülerin ya da şurada burada birkaç ağaç kurtarıp öteye birkaç ağaç diken eylemci örgütlerin yaşama biçimlerinde sönmeyecek umut işaretleri görüyorum. Ama itiraf etmem gerek, bu umut ilham eden eylemlerin nasıl olup da büyük bir felaket olmaksızın politika haline getirilebileceğini düşünemiyorum. NPQ, elbette ki kozmosun intikamı Mexico City gibi eski bir metropolün yıkıntıları üzerinde kristalleşince, ana karnındaki bebekler annelerinin solunduğu kurşundan zehirlenmeye başlayınca, o yıkıntılar tıpkı Prometheus gibi ayağa kalkacak, Nemesis'in lanetine meydan okuyacaktır. Belki o zaman politikada gelişme kavramını terk edecek, hayatı düzenlemenin yeni biçimleri ortaya çıkacak. İliç, Mexico City felaketin ötesindedir. Gelişme sürecinde ters giden her şeyin bir simgesi gibidir. Dağlardaki yüksek vadinin temiz havası içinde, bir göl kenarına kurulmuş olan o kentin tüm temiz havası ve temiz suyu 2000 yılına kadar bitmiş olacaktır. Ama Mexico City'nin harikulade yanı nasıl olup da hala sağ kaldığında yatmaktadır. İnsanlar neden susuzluktan ölmüyor? Kırsal bölgelerden dağları aşarak pompalanan tonlarca suyun %50'si evlerin %3'üne gidiyor. %50 konut ise %3'ten az su alabiliyor. Bunun anlamı bu son %50'nin ancak içecek, yemek pişirecek, çamaşır yıkayacak suyu, tuvalette sifonu ancak 17 gidişte bir çekebileceği suyu alabiliyor olmasıdır. Gerçek şudur ki dışkının su içinde erimesi Mexico City için mümkün değildir. Ama 5,5 milyon insan dışkılayacak doğru dürüst bir tuvaletleri yokken bile her nasılsa hayatın bu yönünü de kontrol altında tutabiliyor. Bir yandan Mexico City felaket sonrası bir komşuluğun da sembolü. Böyle bir dünyada ben çok etkili kendini yönetme biçimlerinin ortaya çıkmakta olduğunu görebiliyorum. Bu öz yönetimler hükümetin kurumlarını ve gelişme mekanizmalarını insanların günlük işlerinden uzakta tutacak. Bu yeni faaliyetlerin büyük bölümü 1985 depreminden sonra hükümet felç olduğu zaman, yardımları yollayamadığı zaman ortaya çıktı. Bugün öz yönetim talepleri sürekli olarak barrios yani komşuluk meclisleri tarafından seslendirilmekte ve şu tür tartışmaları gündeme getirmektedir. Mexico City'de herkese yetecek su nasıl olabilir? Su tankları yapalım, içlerini dolduralım, sonra o suları kendi barriomuzda dağıtalım. Trafik tıkanıklıkları nasıl azalır? Havadaki kurşun düzeyi nasıl düşürülür? Gündüzleri Mexico City sokaklarında kamyon yasak, yiyecekler her barriodaki merkez marketlere gece getirilsin. Sonra oradan mahallelere çekçek arabalarıyla dağılsın. Bugün artık tuvalete gitme ihtiyacı konusunda bile öz yönetim talepleri var. Pek çok barrioda polisin girmesine izin verilmeyen, polisi bir tehlike olarak gören bölgelerin sayısı artıyor. Bu uygulamalardan görülüyor ki insanların koskoca bir ulusu borçlular zindanına sürükleyen gelişme kavramına bazı alternatifler icat edebilmesi mümkündür. Burada ortaya çıkan gerçekten temel ihtiyaç olan şeylerin öz yönetimidir. NPQ, yani gelişmenin enkazından yeni tür bir hayat mı ortaya çıkıyor? İliç, 5. çocuk yazarı Doris Lessing gibi bazı romancılar yeni ortaya çıkmakta olan geleceğin enkaz arasında ne tür ilişkilerin mümkün olabileceğinin bir tablosunu sunuyorlar. Lessing'in satırlarında sağ kalabilme kapasitesine sahip korku verici yaratıkları hissedebiliyoruz. Çevre felaketi öncesi Mexico City'de dışarıdan gelenlerin paylaştıkları bu tecrübeyi deprem sonrası keşfetmek hayranlık uyandırıcı bir şey. Burada çetelerin, çöplerden giyecek seçenlerin, çöp yığma bölgelerinde yaşayanların bir havası var. Bizim için zor olan bu alternatifi konuşacak bir dil bulmak. Çünkü profesyonel bilgeliğin tüm iddialarının tersine, temel ihtiyaçları karşılanmayan insanlar yeni koşullar içinde sağ kalmayı başarıyorlar. Belki gelişmenin atıklarıyla beslenen bu insanları 20. yüzyılın teknofajik çoğunluğu olarak, yani teknoloji atıklarıyla beslenen kitle olarak düşünebiliriz. Bu tür nüfusa örneğin Chicago kent içi gençliğinin yarısı da dahil. Bunlar okulu bırakmış gençler. Meksiko City halkının 2/3'ü de böyle. Dışkıları hiçbir arıtmadan geçmiyor. New York'un alt sınıflarından Kahire'deki ölüler kentine kadar insanlar mezarlıklarda yatıp kalkıyor. Sağ kalan bu insanlar bizim çağdaşlık sonrası geleceğimizin kendiliğinden ortaya çıkmış mimarlarıdır. MPQ, akla yol savaşçılarından manzaralar geliyor. İliç, bu sağ kalanlar sosyal hayal kırıklığı suçlusu olarak çete havası içinde ilikleri donduran ama sönmeyecek olan bir umudu geri getiriyorlar. Hiçbir diplomatik tutarlılığı olmayan yasa dışı toplumlar oldukları için onların tecrübesi Brundtland öğütlerinin dışında kalıyor. Ancak yabancıların merhametine muhtaç ihtiyaç içinde kesimler olarak girebiliyor. Ama geleceği bize gösteren koşullar içinde sağ kalan bu insanlar aynı zamanda bize gidilecek yolu da gösteriyor. Onların toplum uygulamalarına katılmadaki istekliliği, ortaya koydukları dış gelişme insanlığın bir sonraki adımını kurgulayan kibirli profesyonellere gülmemize yol açıyor. NPQ, siz gelişmenin ötesine giden ama günümüzde sürdürülebilir gelişme fikriyle biçimlenen, egemen tartışmaların da dışında kalan bir yol çizdiniz. Bu söylemlerin bir sonraki adımı ne olacak?